Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 İsven 1399, Hicri Kameri 27 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 11 Mart 2021 Perşembe. Aynı zamanda Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliğe seçildiği gün olan Bisset Bayramı'nı idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam alemini kutluyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Bisset Bayramı özel programı ve İranlı şair Nizami Gencevi'yi anma günü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Yeş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Ruhani diplomasi yolu açıktır, ambargolar giderilmeli, Amerika taahhütlerini yerine getirmeli dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmek için ön ayak olması gerektiğini söyledi. Ayetullah Nuri Hamedani, Siyonizmin kanserli tümörünün ortadan kaldırması gerektiğini bildirdi. Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Hizbullah'ın Siyonist İsrail'e karşı kazandığı zaferin büyük bir zafer olduğunu söyledi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişare görüşmeler 16-17 Mart'ta Atina'da düzenlenecek. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimde 27 Recep, Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliğe tayin ediliş günü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem miladi 570'te Abul Fil yani Fil yılında 40 yaşında Yüce Allah tarafından Hira mağarasında insanları hidayete erdirmek ve onları saadete ulaştırmak için peygamberliğe seçildi. Bisset günü insanı şirk, adaletsizlik, ırkçılık, cehalet ve fesattan kurtararak tevhid, maneviyat, adalet ve keramete doğru ilerleme yolunun başlangıcıdır. Bu büyük bayram münasebetiyle başta zamanın imamı olmak üzere tüm Müslümanlara tebriklerimizi sunuyor, ümmeti Muhammed'in içinde bulunduğu acı durumdan kurtulması için Rabbimize yardımlarını esirgememesini diliyoruz. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 yaşındayken Allah-u Teala tarafından peygamberliğe seçilmiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de Bisset Bayramı dolayısıyla bugün Tahran saatiyle saat 10.30'da bir konuşma yapacak. Konuşma canlı olarak İran radyo ve televizyonlarından yayınlanacak.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın Nükleer Anlaşma ve Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı çiğneyen taraf olduğunu belirterek, eğer diplomasi istiyorsak yol açık. Bu da ambargoların kaldırılması ve Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmesidir. Başka seçenek de yoktur, dedi. Ruhani görüşmede Amerika'nın nükleer anlaşma ve güvenlik konseyinin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini belirterek, Washington'un bu tavrı teşvik edilmemeli ve cezasız kalmamalı. Diplomasi peşindeysek yapılması gereken Amerika'nın yaptırımları kaldırması, taahhütlerine uymasıdır, dedi. Uluslararası işbirliğinin Trump'ın siyasetleri sebebiyle zarar gördüğünü ve Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin bu sürede tarafsız bir icraatta bulunmadığını belirten Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki kesin siyaseti eyleme karşı eylemdir. Avrupalı tarafların taahhütlerine uymaması, halkın güveninin azalmasına ve diplomasi alanının daralmasına neden oldu, dedi. Ruhani, Amerikan yönetimi nükleer anlaşmaya dönmekten yana olduğunu iddia ediyor. Ancak bu zeminde pratik hiçbir adım atmadı. Amerika nükleer anlaşmadan müzakereyle ayrılmadı ki dönüşüm müzakereye bağlı olsun, dedi. Nükleer anlaşma çerçevesinde sadece İran'ın bedel ödememesi gerektiğini belirten Ruhani, İran'ın şu ana kadar yaptıklarının tamamının nükleer anlaşma çerçevesinde ve anlaşmaya dengeyi getirmek için yaptığını söyledi. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetimi Kurulu'ndan İran'a karşı çıkarmak istedikleri kararı geri almalarının doğru bir karar olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı, böyle adımlar süreci zorlaştırıyor ve şartları daha karmaşık hale getiriyor. İran nükleer anlaşma için bedel ödeyen tek taraf olmamalı. İran'ın attığı adımlar nükleer anlaşma çerçevesindedir, dedi. Ruhani, bölgedeki gelişmeleri de işareti İran'ın her zaman bölgede barış ve istikrar istediğini ve propagandalara rağmen İran'ın bir savaşı başlatan taraf olmadığını ve tüm bölgesel krizlerde çözümün parçası olduğunu söyledi. İran'ın bölgesel krizlerdeki rol ve nüfuzunun inkar edilemez olduğunu belirten Ruhani, İran'ın bu krizleri bölgesel işbirliği veya Birleşmiş Milletler rolünün arttırması çerçevesinde hazır olduğunu söyledi. Ruhani, Yemen'de devam eden insani felakete de atıfta bulunarak, İran, Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki çabalarının ilerlemesi ve Yemen halkına yönelik saldırıların sona erdirmesi girişimlerini destekliyor, diye konuşuyor. İngiltere Başbakanı da söz konusu görüşmede nükleer anlaşmanın korunmasının önemine değinerek, nükleer anlaşmaya taraf olanların taahhütlerine dönmesini sağlayacak uygun bir yol bulmak için hepimiz çaba göstermeliyiz. Bu konuda iyi niyet göstermeliyiz. Hepimiz bu süreci desteklemeye hazırız, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi dün gece telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve nükleer anlaşma dahil olmak üzere en son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Fars Haber Ajansı'na göre söz konusu telefon görüşmesinde Japon Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmenin yollarını bulmaya vurgu yaparken Japonya'nın nükleer anlaşmaya verdiği desteği ve bu anlaşmanın bütün tarafların tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı. Zarif, ilişkilerin genişlemesi ve Motegi'nin Tahran'a yapacağı ziyareti memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin başta yaptırımların kaldırılması olmak üzere karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı. Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel krizlerin kontrolündeki yapıcı rolüne değinerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Yemen özel temsilcisiyle işbirliği de dahil olmak üzere Tahran tarafından alınan önlemlerin boyutlarını açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bir süre önce Japonya'nın Kyoto Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Tokyo'dan Washington'un Tahran'a karşı yasa dışı kararlarını uygulamaktan kaçınmasını ve Japonya'da İslam Cumhuriyeti'nden yasa dışı Amerikan yaptırımları nedeniyle el konulan varlıkların serbest bırakılmasını talep ettiğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planına dönmek için ön ayak olması gerektiğini söyledi. Zarif, Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı açıklamada İran'ın batı ülkelere güvenmediğini, zira hiçbir zaman nükleer anlaşmayı doğru uygulamadıklarını, Amerika'nın kendisine COEP'ten çıktığını ve kendisinin de nükleer anlaşmaya dönmek için ön ayak olması gerektiğini söyledi. Amerikan eski yönetiminin bir yıl boyunca İran'ın nükleer anlaşmaya uyguladığını, onayladığını ifade eden Zarif, ajansında bu süre zarfında yayınladığı 5 rapora bunu onayladığını söyledi. Zarif, bunlar önce sorunu çözmediler. Eğer konu güvensizlikse bu İran'ın Batı ülkelerinin nükleer anlaşmayı uygulamadıkları için oluşan güvensizliktendir. Bunu çözmediler. İslam İnkılabı rehberinin söylediği gibi biz nükleer anlaşmanın uygulanmasını istiyoruz ve onu da uygulayacağız dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının ihtimal dahilinde olduğunu, ancak Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İran'a yönelik yaptırımları kaldırmak için tek taraflı adımlar atmayacağını ve sürecin iki taraflı olması gerektiğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın İran İşleri Temsilcisi Rob Malley, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek yanlı çıkışına değinmeksizin, Amerika anlaşmaya bağlılığa karşılıklı olarak geri dönme hedefine ulaşmak için ciddi bir diplomatik sürece katılmaya hazır olduğunu açıkça İran'a söyledi, dedi. Rob Malley, Washington'un görüşüne göre doğrudan müzakereler daha etkilidir ve yanlış anlaşılmaya daha az meyillidir. Ancak bizim görüşümüze göre bu konunun ilkesi, uygulama şekli ve yönteminden daha önemlidir. Bilindiği gibi Amerika 8 Mayıs 2018'de tek taraflı ve yasa dışı olarak nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a baskı yapmak için kapsamlı bir kampanya başlatmıştı. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesinin ispatlanması halinde nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceğini, her şeyden önce bu konuda Amerika'nın adım atması gerektiğini, zira anlaşmadan çıkanın Amerika olduğunu bildiriyor.
İran İnsan Hakları Kurumu Genel Sekreteri Ali Bağkırken'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta ambargolara göz yuman özel raportörlerin hem insan haklarına hıyanet ettiğini hem de İran aleyhindeki cinayetlere ortak olduklarını söyledi. Birleşmiş Milletler İran özel raportörünün İran'la ilgili yanlı, eksik ve yanlış raporunun yayınlanması sonrası Bağkırken'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta delillerle raporun eksikliklerini hatırlatarak raporun siyasal tutumunu eleştirdi. Hukukun her zaman büyük güçlerin siyasi isteklerine kurban olduğunu ifade eden Bağkırken'i İran için özel raportörün seçilmesi ve süresinin uzatılmasının İran milletinin hakkının birkaç ülkenin siyasi çıkarlarına kurban edilmesi olduğunu belirtti. Bağkırken'i raporda İran'da onlarca masum çocuk ve hastanın zalimce ambargolardan dolayı ilaç ve tıbbi teçhizata ulaşamamalarından ötürü hayatını kaybetmelerine yer verilmediğini ve bunun büyük haksızlık olduğunu belirtti.
İranlı taklit mercu alimlerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, İslam dünyasındaki Siyonist rejimin cinayetlerine atıfta bulunarak, Müslümanların ilk görevi küresel Siyonizmi ortadan kaldırmaktır ve bu kanser tümörünün büyümesine izin verilmemelidir, dedi. Kum Kenti İslami Tebligat Kurumu ofisine göre Ayetullah Nuri Hemedani, dün Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Kaşuf-ül Gata müessesesi personeliyle yaptığı görüşmede Siyonistlerin dünya genelindeki komplolar ve fasitliklerdeki rolüne değinerek, Siyonistler Suudi Arabistan'ın parası ve Amerika'nın desteğiyle Filistinlerin haklı isteklerine karşı zalimliklerini sürdürüyorlar, dedi. Ayetullah Nuri Hemedani konuşmasının başka bir bölümünde Kaşuf el-Gata ailesinin bereketli ve geniş bir aile olduğunu belirterek, rahmetli Kaşuf el-Gata mükemmel bir kişiliğe sahipti ve güncel gelişmelerin bilincinde olan alimlerden, dedi. Ayetullah Nuri Hemedani ayrıca şunları kaydetti. Merhum Kaşuf el-Gata kitaplarında velayeti vakıyı ciddi şekilde kabul ederken bunun için güçlü deliller getirmiştir. Ayrıca bu büyük İslam alimi emperyalizme karşı mücadelede de yer almıştır. Ayetullah Nuri Hemedani, merhum Kaşuf el-Gata'nın başka bir çalışmasını Kudüs'ün savması olarak değerlendirdi ve şöyle dedi. Bu büyük İslam alimi Kudüs'te Filistinlerin haklarını savundu ve ulemanın Filistin'in savunma faaliyetlerinin yansıtılması ve yayınlanması gerekiyor.
İslam İnkılabı Rehberi Bürosu'nun Uluslararası İletişim Başkan Yardımcısı Hüccetül İslam Muhsin Kumi, Ayetullah Sistani'nin Papa ile görüşmesindeki hikmete dair tutumunun İslam dünyasının izzeti olduğunu belirtti. Hüccetül İslam Muhsin Kumi, Ayetullah Sistani'nin bu tarihi görüşmede uluslararası önemli konulara vurgu yaptığını ve Kudüs'ün işgal altında olduğunu belirterek, Ayetullah Sistani'nin bu vurgusu işgal rejimiyle ilişkilerin normalleşmesinin iptaline vurgudur, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak Özhakürt Bölgesi'nde yayınlanan pulun uluslararası kurallar ve kaidelere aykırı olduğunu söyledi. Hatipzade yaptığı açıklamada İran bu hususta Irak hükümetine itirazını bildirerek dağıtılan pulların toplatılması ve dostane olmayan olayın düzeltilmesini istemektedir dedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi de Papa Francis'in ziyareti vesilesiyle Irak Özhakürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullar arasında Musul ve Kerkük'ü bölge sınırlarına dahil eden bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi. Salihi yayınladığı yazılı açıklamada Kerkük ve Musul'un da haritada yer almasının bu kentleri bölgesel çekişmeler içine çekmek anlamına geleceğini belirtti.
İran'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliği dün gece büyükelçiliğin konsolosluk bölümündeki bir çalışanın aracına düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Büyükelçilik dün akşam İran'ın Kabil'deki konsolosluk bölümünde bir çalışanın ihtiyaç malzemeleri satın almak için Kabil'e arabayla gittiğini ve silahlı soyguncular tarafından saldırıya uğradığını, saldırganların arabayı kaçırmak istediklerini bildirdi. İran'ın Kabil Büyükelçiliği olayda İranlı diplomatın hırsızların isteğine direnmek amacıyla olay yerinden ayrılmaya çalıştığını ve ardından silahlı hırsızların araca ateş ettiklerini ama saldırıda ciddi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Çarşamba günü Tahran'ın Yemen Savaşı'nın sonunu tartışmaya hazır olduğunu yineledi. Seyda Bazarakçı Yemen'in elmesiyle kanalına verdiği demeçte Suud Koalisyonu'nun Yemen işgalinin başlangıcından bu yana İran İslam Cumhuriyeti Yemen'e karşı savaşı sona erdirmek için pratik bir girişimde bulunduğunu belirterek Yemen'de mazlum halkın acısını sona erdirmek ve bu baskıcı savaşı durdurmak amacıyla her türlü görüşmeye katılmaya hazırdır dedi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Lübnan Hizbullah Hareketi'nin 2000 yılında Siyonist İsrail'e karşı kazandığı zaferin tüm Müslüman ümmeti için büyük zafer olduğunu vurguladı. Seyyid Abdülmelik El-Husi Ensarullah'ın eski lideri Hüseyin Bedrettin El-Husi'nin şehadet yıldönümünde yaptığı açıklamada düşmanların Hizbullah'ın zaferinin önemini anladığını belirterek düşmanlar bunun diğer İslam ülkelerine yayılmasını engellemek ve diğer ülkeler üzerinde hakimiyetini pekiştirmek için harekete geçtiler ve Hizbullah modeline psikolojik ve kültürel bir engel oluşturmaya çalıştılar dedi.
Hamas'ın Gazze şeridindeki siyasi bürosu başkanı atamak için yaptığı iç seçim mevcut başkan Yahya Essenvar'ın zaferiyle sona erdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sitesine göre Hamas'ın Gazze şeridindeki şu anki başkanı Yahya Essenvar, Hamas siyasetinin bir diğer üyesi olan Nezar Abbasullah ile girdiği seçim yarışını kazanarak 4 yıl daha bu görevde kalacak.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan ve Mersin'in inşası süren Akkuyu'da 3. ünitenin temeli atıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı temel atma töreninde iki lider, ikili işbirliğinin güçlenerek süreceği mesajı verdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsiniz," dedi.
Türkiye ve Yunanistan Ege sorunlarının her iki tarafında kabul edebileceği adil, kalıcı ve kapsamlı çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmeleri 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekler.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 145.130 COVID-19 testi yapıldı. 14.556 kişinin testi pozitif çıktı. 67 kişi yaşamını yitirdi ve hasta sayısı 814 oldu.
İngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün %30 ila %100 arasında daha öldürücü olduğu ortaya çıktı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı bildirisi etrafında. On yılı aşkın süredir sözde interaktif diyaloglar mekanizması insan hakları adı altında İran'a karşı sözlerin edilmesi konumuna gelmiştir. Bu mekanizma ve mizansen tek taraflı ve hasmane olup kurucuları tarafından kendi hedeflerine ulaşmak için öngörülmüştür ve hiçbir şekilde insan haklarının gelişiminde katkısı bulunamaz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki daimi temsilcisi ve elçisi İsmail Bakai Hamenei ise Salı günü 4. İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada bu gerçeklere değinerek insafsız ve saptırılmış Birleşmiş Milletler Teşkilatı özel raportörünün İran'daki insan hakları raporunu eleştirdi ve şöyle beyan etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı özel raportörünün İran ile ilgili raporu, Batılı kurucuların siyasi motivasyonları ve hedefleri çerçevesinde hazırlanmıştır. İsmail Bakai Hamene, İranlı vatandaşları ikinci derecede vatandaşlar olarak gösteren bu bildiriyle ilgili, İran toplumunda kadınların elde ettikleri bilimsel, sosyal ve yönetimsel başarılarına vurgu yaparak şöyle bir açıklamada da bulundu. Kadınlar İran'da ikinci dereceden vatandaşlar değildir. Bir ülkenin halkının yarısını sahip oldukları unvanlar ve makamlar göz ardı edilerek ikinci dereceden vatandaşlar adlandırması kabul edilebilir değildir. Batı'nın İran karşıtı insan hakları hususundaki bildirisine baktığımız zaman düşündürücü noktalar göze çarpmaktadır. Bu noktalardan biri bu tür siparişi yapılmış raporlar kisvesinde gizlenen siyasi mahiyetler ve garazkar hedeflerdir. Gerçekte son yıllarda Amerika halkına sergilenen şiddet veya Avrupa ve Amerika şehirlerinde gerçekleşen ayrımcı ve ırkçı girişimlerin bir nebzesi bile diğer ülkelerde yaşansaydı onlarca rengarenk türlü bildiri ve karar çıkartılır ve yayımlanırdı. Ancak Batı'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili hiçbir zaman doğru dürüst raporlar sunulmuyor ve zaten bunun için de hiçbir raportör bile atanmıyor.
Diğer ülkeler ve şahsiyetlere karşı kararlar çıkartan bu insan hakları iddiacıları kendi ülkelerinde protestocuları ve eleştirenleri en ağır ve en sert şekilde bastırıyor ve Müslümanların değerlerini ve kutsallıklarını hakareti, Müslümanların eziyet edilmesini ve göçmenlerin baskı altında tutulmasını ifade özgürlüğü ve yasanın doğru uygulanışı olarak addediyor. Bu durum özellikle de Avrupa Birliği sınırları içerisinde söz konusu. Kadınlar hususunda da Fransa İçişleri Bakanlığı'nın raporuna göre 2019 yılında ev ve ailedeki şiddet olaylarında kurban gidenlerin sayısı 149 kadar olmuştur. Bunlardan 121'i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca Almanya Kriminal Polisi tarafından yayınlanan raporlar ev ve aile içi şiddet olaylarında ortalama olarak her 3 günde bir kadının hayatını kaybettiğini gösteriyor. Amerika'da siyahi Amerikalı vatandaş George Floyd'un feci şekilde öldürülmesi dünya halkını kızdırdı ve Batı dünyasında var olan ırkçılığa karşı itirazların simgesine döndü. Böylece bu insan hakları müsveddeleri İran'da insan haklarının ihlal edildiği hususunda kaygılarını belirtiyor. Halbuki Amerika'nın İran milletine dayattığı yaptırımlar halkın psikolojisini ve sağlığını ayrıca geçimini sayısı tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır. Şimdi de dünya COVID-19 aşısının üretimi ve dağıtımı aşamasına geldiği sırada yaptırımlar İran'a aşı ve ilaç girişini bile engellemektedir. Bu bağlamda kesinlikle insanlar hayatlarını kaybedecekler ancak yine de uluslararası arenada bu durumu takip eden olmayacaktır. Uluslararası meseleleri uzmanı Mirkasim Mümini ise Avrupalı ülkeler ve Amerika'da insan haklarının siyasi hedefler uğrunda araç ve baskı kaldırıcı olarak görüldüğünü belirterek şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Örneğin Suudi Arabistan gibi bir ülkede hiçbir insan hakları veya medeni özgürlük hakkı söz konusu değil. Ancak Suudiler Amerika ve Avrupa'nın stratejik ortağı sayılır. İnsan haklarını öne süren ülkeler ise İran'a karşı hasmane davranıyor. Çünkü İran Amerika ve Batı çıkarlarına karşı çıkmaktadır. Bu çifte standartlı duruş bu ülkelerin insan hakları alanında dürüst olmadıklarını ve bunu sırf bir araç olarak kullandıklarını gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'da baş döndürücü bütçe açığı başlığı altında. Amerikan Kongresi Bütçe Bürosu son raporunda federal hükümetin 2021 mali yılının ilk 5 ayındaki bütçe açığının 1 trilyon doları aştığını bildirdi. Bu büro açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Federal bütçenin açığı Şubat ayına kadar 1 trilyon 48 milyar dolara ulaşmıştır. Geçen yılın benzer süresine göre açık 423 milyar dolar artmıştır. Masrafların gelirleri hızlı bir şekilde sollaması, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerikan Federal Hükümeti'nde en büyük bütçe açığının yaşanmasına da yol açmıştır. Yayımlanan istatistiklere göre mevcut mali yıl içerisinde federal hükümetin masrafları geçen yıla göre %25 artmış ancak gelirler sadece %5 kadar artmıştır. 30 Eylül'de biten 2020 mali yılında federal bütçe açığı 3 trilyon dolarlık rekor kaydetti. Bu rakam ise eski rekorun 2 katı idi. Ancak mevcut mali yılın sonuna dek bütçe açığını yeni bir rekor kırarak 4 trilyon dolara ulaşması tahmin ediliyor. Perşembe günü 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketinin onaylanmasının ardından bu tasarının Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından onaylanması planlanmaktadır. Amerika'da ekonominin canlandırılması için piyasalara aşılanan bu para, devletin mali kaynaklarına çok ağır mali baskılar yükleyecektir. Trump döneminden itibaren ekonominin tekrar canlanması ve hareketlenmesi için onaylanan ve uygulanan destek paketlerini de hesaba katarak toplam 6 trilyon doların piyasaya aşılandığı ancak hala Amerika ekonomisinin aydın bir vizyona sahip duruma gelmediği görülmektedir. Ekonomik uzman Tom Longo son dönemde Sputnik Haber Ajansı'na verdiği demeçte şöyle bir açıklamada bulundu. Amerika ekonomisi çok kötü durumdadır. Ekonominin kapatılması sırf yeni ortaya çıkan krizin şiddetlenmesine yol açtı. Bu durumu daha da kötüleştirmiş oldu. Amerika'nın bu seneki bütçe açığı 4 trilyon dolar yani yurt içi gayri safi hasılanın %25'inden bile fazlasına tekabül edecek ve 2. Dünya Savaşı'ndan görülmeyen bir seviyeye ulaşacaktır.
Tabii bu sadece Washington'da bulunan federal hükümetin sorunu değil. Amerika'nın 50 eyaletinde tümü bel bükücü bütçe açığı baskıları ile karşı karşıya. Federal ve eyalet hükümetlerinin de bu mali krizin üstesinden gelmesi için vergiler dahil gelir kaynaklarını arttırma ümidi çok az. Beyaz Saray ve Kongre'deki demokratlar zengin ve büyük şirketlere yönelik vergilerin artırılmasına yana olsalar da bütçe açığı o kadar büyük ki sıradan vergi artışlarıyla telafi edilemiyor. Aynı zamanda bütçe açığını azaltmak için vergi artışına başvurmak demokratlar için ciddi sosyopolitik sonuçlar doğuracak. Bu da 2022 ve 2024 seçimlerinde yenilgiye yol açabilecektir. Amerikan ekonomisinin tarihinin en kötü durgunluklarından birinin yaşandığı sırada vergilerin yükseltilmesi, üretim üzerindeki baskının iki katına çıkmasına ve ülkede işsizliğin yeniden artmasına sebep olabilir. Bu nedenle federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin bütçe açığını kapatmasının tek yolu iç ve dış kredi kuruluşlarından mümkün olduğunca çok borç almaktır ki bu da mevcut devasa borçları artıracaktır. Federal hükümet artan iç ve dış borçlanmanın yanı sıra desteksiz banknotlar basarak bazı mali ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacak. Bu da enflasyona yol açacak bir eylemdir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 21 İsvan 1399, Hicri Kameri 27 Recep 1442 ve miladi 11 Mart 2021 Perşembe. ...1455 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Recep, hicretten önce 13 yılında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah tarafından peygamberliğe seçildi. O dönemde İslam peygamberinin ömründen 40 yıl geçiyordu. O hazret çocukluğundan itibaren varlık aleme ve ilahi ayetlere engin bir bakışa sahipti ve daima insan kerameti ve yücelmesini düşünüyordu. İslam peygamberinin sadakat, emanetdarlığı ve iyilikleri daima konuşuluyordu. İslam peygamberi zamanının çoğunu ibadet ve düşünmek için Mekke'nin kuzenindeki Nur Dağı zirvesindeki Hıra Dağı'na gitmekle geçiriyordu ve tam o sırada vahiy meleği Cebrail Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nazil oldu ve o hazreti Allah tarafından peygamberliğe seçildiğini müjdeledi. Bu olaydan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın son Resulü olarak İslam dinini dünyaya sunmak yönündeki ağır risalet görevi başladı. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bisetten sonra cahillik, küfür ve zorbalıkla mücadele etti ve Mekke kentinde 13 yıl süren İslam dininin tebliğ edilmesi ve yayılmasından sonra Medine kentine hicret etti. O hazret bu kente ilahi risalete tebliğ etmesi ve yaymasından sonra İslam'ın parlak ve yüce değerlerinin temel arındığı bir hükümet kurdu. İslam peygamberinin bisedi insanlık tarihinde en önemli olay sayılırken dünya Müslümanları bugün dolayısıyla İslam dünyasında görkemli kutlama merasimleri düzenliyorlar. Bised bayramı başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine kutlu olsun. ...36 yıl önce bugün Hicri Şamsi 21 İsvan 1363'te Tahran'ın önde giren ulemasından Ayetullah Mahmud Ensari Kumi vefat etti. Hicri Şamsi 1300'de Tahran'ın güneyindeki Kutsal Kum kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mahmud Ensari Kumi 10 yaşındayken babasını kaybettikten sonra kardeşleri tarafından yetiştirildi ve İslami dersleri almaya başladı. Ardından Kutsal Neşref'e giden Ayetullah Kumi burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Hicri Şamsi 1342'de rahmetli İmam Hümeyni'nin liderliğinde meydana gelen kıyamda da büyük rolleri oldu. ...214 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Recep 1228'de Müslüman ünlü alim Allame Şeyh Cafer Kaşifurguta Necef'e vefat etti. Fıkıh usulü, Kur'an tefsiri ve hadis ilimlerini öğrendikten sonra iştihad makamına ulaşan Kaşifurguta kendi döneminin önde gelen fakihlerinden sayılırdı. ...17 yıl önce bugün 11 Mart 2004'te İspanya'nın başkenti Madrid'deki birkaç yeraltı tren istasyonunda 5 bomba patlaması neticesinde 200 insan ölürken 1000 kişi de yaralandı. Bu patlamalar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İspanya ve Avrupa'daki en büyük terör eylemi sayılıyordu. İspanya hükümeti ayrılıkçı ETA örgütünü suçlarken El-Kaide eylemi üstlendi. 10 yıl önce bugün 11 Mart 2011'de Japonya'nın doğusundaki Miyagi ilindeki Tohoku bölgesinde 9 Richter ölçeğinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'li Başakşehir Belediyesi'nde milyonlarca liralık borçlanma talebine CHP'den itiraz geldi.
Karar.
Vakalarda artış sürüyor.
Star.
Sözcü Çelik'ten Yunanistan'a uyarı. Yarın baş başa kalırız bölgede.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam, 9 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde itibardan tasarruf tedbirlerde yer alacak mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler TL'nin yeniden değer kaybetmesine yol açıyor. Kasım'dan bu yana piyasalarda kaydedilen iyileşmeyi kaybetmemek için Merkez Bankası bu ayda faiz artırmak zorunda kalabilir. Bugün açıklanması beklenen ekonomik reformların kapsamı ise hem ekonomik gidişat hem de yeni faiz artışları üzerinde etkili olacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimi atamalarıyla birlikte ekonomi ve hukuk reformları yapılacağını açıklaması tüm ekonomi çevrelerinde memnuniyet yaratmıştı. Eski ekonomi bakanını ısrarla savunması, faiz söylemine devam etmesi, bu arada içeride polisiye tedbirlerin artırılıp milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme getirilmesi ise iyimser havayı dağıttı. Geçen hafta açıklanan hukuk reformlarında yeni bir şey bulunmaması, uygulamada demokrasiyle uyumlu olmayan polisiye tedbirler ve yargı kararları, reformların içinin baştan boşaldığı yorumlarını arttırdı. Şimdi sıra bugün açıklanacak ekonomik reformlara geldi. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakacak olursak, Türkiye'de yabancıların yatırım yapmalarını özendirecek bürokratik ve idari düzenlemelerin reform kapsamında ağırlık taşıyacağı anlaşılıyor. Bunun yanında mali disiplinli kuvvetlendirme başlığı altında ikinci el otomobil başta olmak üzere yeni vergilerin getirilmesi, bazı mevcut vergilerin arttırılmasına yapılacak düzenlemelerde yer verilmesi bekleniyor. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslaklarda kamu ihale düzenlemesinde AKP iktidarı döneminde delik deşik hale getirilmiş hukuki düzenlemelerin yeniden elden geçirilip tanınan bazı istisnaların iptal edileceği, bir ölçüde eski sisteme dönüleceği bilgileri yer alıyordu. Ancak sermaye transferinin bir aracı olarak kullanılan bu istisnalarda fazla değişiklik olacağını beklemiyor, bazı göstermelik geriye dönüşlere düzenlemede yer verileceğini tahmin ediyoruz. Bunların en önemlisinin de yine yabancı sermayenin gelişini teşvik etmek için ihalelerdeki yabancı firma katılımlarına getirilen ayrımcı düzenlemeleri temizlemek olacağını sanıyoruz. Bir ara gündeme gelen düzenleyici kurumların bağımsızlığı için adımlar atılması konusunda da yine baştan beri iyimser değiliz. Çünkü iktidarın başından beri düzenleyici kurumlara küresel uyum kurallarını Türkiye'ye uyarlayan, konulan kuralları denetleyen birer bağımsız kurum olarak ülkenin küresel rekabet gücünü arttırmak anlayışı yerine siyasi iktidarda mutlak bağımlı birer bakanlık genel müdürlükleri gibi görme eğiliminde olduğu çok açık. Bu nedenle bağımsız kurumlar konusunda da birkaç göstermelik madde yer alsa bile önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki gerçekten ekonomik reform denilebilecek yapısal tedbirler, ülke ekonomisinin geleceğini belirleyecek kadar önemli ekonomik düzenlemelere açıklamalarda yer verilecek mi? Şimdiye kadar sızan bilgilere bakarsak böyle radikal reform niteliğinde bir düzenleme beklenmiyor. Halbuki piyasaların ve iş çevrelerinin bugün açıklanacak düzenlemeleri gerçekten reform kapsamında görebilmeleri için çok daha radikal ve sembolik anlamı olan düzenlemelere yer verilmesi gerekiyor. Bunlardan biri Türkiye ekonomisinin geleceğini ipotek altına alan, geçiş ve hasta garantili büyük altyapı projelerinin mevcut yapısı. Bunlara yapılacak hazine ödemeleri başta olmak üzere tanınan ayrıcalıkların gözden geçirilmesi önemli bir reform sayılabilir. Ancak bu konuda bir umut gözükmüyor.
Akif Bekir 9 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde İyi Parti'nin kutuplaşmayla imtihanı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme haritası tek renk değildi. Her ile tek tedbir reçetesi yazılmadı. Çünkü sorun ve çözüm ilden ile farklılaşıyor. Türkiye salgınla mücadelede bile tek renge boyanamayarak merkezi sistemle ve bir örnek tedbir setiyle yönetilemeyecek kadar büyük uygulanacak tedbirler her ilin durumuna göre değişiyor. Hayat Türkiye'nin her yerinde geçerli tek bir formüle sığdırılmıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Onun için yerelde risk değerlendirme yetkisi valilere verildi. Böyleyken tek tipçi bütün kararları tek elden toplayan tek başlı bir dil ve tatbikat toplumdaki çok renkliliği kucaklayabilir mi? Çoğulculuğu temsil edemeyen bir siyaset merkezi oturabilir mi? Orada barınabilir mi? İktidar kutuplaştırma siyaseti için kendisi bir uca çekilirken boşalttığı merkeze rakiplerini de yanaştırmıyor. Bunun için terörle mücadeleyi de hoyratça kullandığı aşikar. AK Parti çoğulculuğu ve kapsayıcılığı başkasına da temsil ettirmemek uğruna muhalefeti karşı uca itiyor. Orada tutmaya uğraşıyor. Öbür uca hapsolmaktan kurtulmanın tek yolu ise ayrımcılığa ve dışlayıcılığa papuç bırakmamak. Ama ayrımcılığa ve dışlayıcılığa karşı bir siyaset izlemenin bedeli var. İktidar tarafından karalanmak, terör sevici gibi gösterilmek. Bunu göz önüne alamayan iktidarın kutuplaştırma cenderesine sıkışmaktan nasıl kurtulacak da kuşatmayı kıracak? Karalanmaktan korkup terörle mücadeleyi parti siyasetine alet eden ancak kutuplaştırmaya kazandırır. CHP ve İyi Parti cephelerinde buna gelen iktidarda istediğini verenler çıkıyor. Amaçları iktidara destek, muhalefeti uçlaştırmaya hizmet olmasa da sonuç bu. Merkezin dilini konuşmadan, sağduyusunu kuşanmadan, merkeze yerleşerek boşluğu doldurmak, ortada tutunmak mümkün mü? CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi İyi Parti lideri Akşener de açmazın gayet farkında görünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kadınlar Günü kutlamasında Akşener'in adını HDP eş genel başkanı Boldan'la birlikte anmıştı. Sen misin isimlerini yan yana getiren? Bazı İYİ Partililer Twitter'den İmamoğlu'na çıkıştı. Millet İttifakı'nı bölme, CHP'yi yalnızlaştırma taziklerine direnmek muhalefet için kolay olmayacak.
Cevher İlhan 9 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde İnsan Hakları Eylem Planı'nın maksadı başlıklı yazısına yer veriyor. Bir dizi tahkir ve tahrikle muallel yapay gündemlerin boşa çıkmasının ardından ortaya atılan yargı reformu ve yeni anayasa oyalamasının da bir netice vermemesi üzerine bu kez günler öncesinden duyurularak alayı valay ile İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Belli ki diğer suni gündemler gibi siyasi iktidarın sözünü ettiği bu pakette sanki yeni bir şeymiş gibi ülkenin gerçek gündemini saptırmaya yönelik bir manipülasyon olarak gündeme sokuşturuldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Pakette 2 yıllık zaman diliminde uygulanmak üzere diye 19 yıllık iktidarın sonunda özgür birey, demokratik bir Türkiye için İnsanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez hakları, devletin görevinin dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç düşünce temelinde ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkesin hukuk önünde eşitliğini korumak olduğu, kamu hizmetlerinin tarafsız sunulmasının idari faaliyetlerin temelini teşkil ettiği, çalışma hürriyeti, adli ve idari işleyiş, lekelenmeme hakkı, mülkiyet hakkı, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkeleriyle hiç kimsenin eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılmayacağı ve benzeri bütün hak ve hürriyetleri teminat altına alan, bütün insan hakları bildirgelerinde yer alan hukukun temel kurallarının sayılarak uygulama için 2 yıllık süre verilmesi, bu planında seçimlere kadar kamuoyunu oyalama planı olduğunu açığa çıkarıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, evrensel izzet ve kerametin cilvesi.
Beyset Bayramı, mümin kulların bayramıdır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Beyseti geçmiş çağlarda ve günümüzde Müslümanlara iman, izzet ve onur armağan etmiştir. İslam peygamberinin bisati, Müslümanların küresel istikbarın saldırılarına karşı vahdet ve birliktelik eksenidir.
Bisat bayramı, dünya Resulullah Efendimizin Risalet nuru ile aydınlandığı ve beşeriyeti vahdet, saadet ve erdeme ulaştırdığı gündür. Bisat bayramı kutlu olsun.
Bisat bayramı, iman ehli olanların mutluluk mevsimi ve Allah Resulü'nün bisat hakikati ve mesajlarını daha derin bir şekilde gözden geçirmemiz için değerli bir fırsattır.
Değerli dostlar, Nur ve Rahmet Peygamberi, son ilahi Resul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisatinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu güzel gün dolayısıyla sizler için özel bir program hazırladık.
Emin Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem pak ataları gibi her halükarda yegane Allah'a tapan ve Hazreti İbrahim'in dinini idrak eden bir insandı. O Hazret, Risalet göreviyle onurlandırılmadan önce her yıl bir ay boyunca Hira mağarasında Allahü Teala'ya ibadet eder ve ardından Mescid-i Haram'a geçerek 7 kez Kabe'yi tavaf eder ve daha sonra da evine geri dönerdi.
Hazreti Ali aleyhisselamı çok seven Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ibadet